Ayrım 27, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 247. Jason'ın pek de dayalı döşeli diyemeyeceğim dairesi otobanın bir 30 kilometre ilerisindeydi. Yolumun üzerindeki bir suç mahallinden dolanmak zorunda kaldı. Bir banka kamyonuna yapılan saldırı girişimi başarısız olmuştu. Bir araba dolusu Kanadalı turist hayatını kaybetmişti. Jace otomatiğe bastı ve beni içeri aldı. Kapısını tıklattığımda da "Açık!" diye bağırdı. Öndeki büyük oda her zaman olduğu gibi boştu. Sadece Jason'ın bedevi kampını kurduğu parke çölüydü. Koltukta uzanıyordu. Koltuğun yanında duran abajur Jason'ı şiddetli ve yaldızsız bir ışığa maruz bırakıyordu. Rengi atmıştı ve alnında da boncuk boncuk terler vardı. "Gelmeyeceğini düşünüyordum," dedi. "Hödük kız arkadaşın seni evden dışarı salmaz diye düşünüyorum." Ona olay mahallinden dolaşmak zorunda kaldığımı anlattım. Sonra da "Bana bir iyilik yap ve lütfen Molly hakkında öyle konuşma." "Ona hassasiyetten yoksun, idaholu bir çavo dememi istemiyor musun?" "Olur, hem de zevkle."
"Neyin var senin böyle?"
"İlginç soru. Bir sürü olası cevap var. Bak bakalım." Ayağa kalktı. Zayıf, güçsüz ve aheste bir süreçti. Jace hala uzun ve inceydi. Ancak bir zamanlar hiç çaba göstermeksizin sahip olduğu fiziksel zarafet artık onu terk etmişti. Kolları sağa sola sallanıyordu. Ayağa kalkmaya çalıştığındaysa bacakları adeta cambazların ayaklıkları gibi altında debeleniyorlardı. Gözlerini kasılarak kırpıyordu.
"İşte sorunum bu," dedi.
Sonra başka bir sarsıcı hareketle öfkesi patladı. Ruh hali en az bacakları kadar dengesizdi.
"Bana bak! Ha ha hay sikeyim Tyler, bana bak!"
"Geri otur Jace, bir muayene edeyim." Tıbbi malzeme çantamı getirmiştim. Elbisesinin kollarını kaldırdım ve cılız kollarının etrafına tansiyon aletini sardım. Aletin altındaki kaslarının kasıldığını hissedebiliyordum. Zar zor kontrol ediyordu. Tansiyonu yüksekti ve nabzı hızlı atıyordu.
"Antikonvülsanlarını alıyor muydun?"
"Elbette, amına koyduğumun antikonvülsanlarını alıyordum."
"Zamanına göre alıyordun değil mi? Dozu iki katına çıkartmamıştın yani. Çünkü bunları fazla alıyorsan Jay sana yarardan çok zararı dokunur."
Jason sabırsız bir şekilde ofladı, sonra hiç ummadığım bir şey yaptı. Kafamın arkasına uzandı ve eline geldiği kadar saçımı çekti. Acı vericiydi. Yüzümü onunkine yaklaşıncaya kadar aşağı çekti. Sonra ağzından kelimeler azılı bir şekilde akan nehir gibi aktı.
"Bana ukalalık taslama Tyler, yapma. Çünkü şu anda buna katlanamıyorum. Belki de tedavimle ilgili sıkıntılarım var. Üzgünüm ama bu prensiplerini yürüyüşe çıkarabileceğim bir zaman değil. Yalnızca elimiz değil, taşın altına soktuğumuz çok şey var. ED sabaha perihelyona uçacak. ED hala elinde bir kozu olduğunu düşünüyor. ED o sikik tahtını bana kaptırmaktansa bizi toptan kapatmayı tercih eder. Bunun olmasına izin veremem. Bana bir bak. Baba katili olabilecek herhangi bir halin var mı sence?"
Beni daha sıkı kavradı. Artık canım yanıyordu. Hala güçlüydü. Ardından beni bıraktı ve diğer eliyle de ittirdi.
"O zaman beni düzelt. Bunun için buradasın değil mi?"
Koltuğa geri gömülene kadar bir sandalye çektim ve sessizce oturdum. Kendi yaşadığı patlama yüzünden bitkin düşmüştü. Çantamdan şırıngayı çıkarışımı ve küçük kahverengi bir şişeyle de şırıngayı dolduruşumu izledi.
"O ne?"
"Geçici bir rahatlama. Aslında içinde ufak bir sakinleştirici olan zararsız bir B vitamini kompleksiydi. Jason bana şüpheyle baksa da işlemi yapmam için kolunu uzattı. İğne girdikten sonra küçük bir kan damlası çıktı.
"Sana ne söylemem gerektiğini zaten biliyorsun," dedim. "Bu problemin bir tedavisi yok."
"Dünyevi bir tedavisi yok."
"Ne demek istediğini anlamadım."
"Bal gibi de anladın." Wundigo Ven'in uzun ömür işleminden bahsediyordu.
Wu'nun dediğine göre yeniden yapılanma aynı zamanda epey bir genetik hastalığında çözüm oluyormuş. Jason'ın DNA'sındaki AMS ilmeklerini düzenleyecek ve sinir sistemini kemiren zararlı proteinleri engelleyeceklerdi.
Ama bu haftalar sürer dedim. Kaldı ki seni henüz test edilmemiş bir projede kobay faresi olarak kullanmaya göz yumamam.
Hiç de test edilmemiş değil. Marslılar bunu yüzyıllardır yapıyor ki Marslılar da en az bizler kadar insan. Ayrıca kusura bakma Tyler ama senin mesleki ahlak ilkelerin zerre ilgimi çekmiyor. Sadece bu denklemde bir yerleri yok.
Bana kalırsa var.
O zaman sorulması gereken soru sana ne kadar kaldı? Bunun bir parçası olmak istemiyorsan geri baz.
Risk.
Risk benim değil, senin değil. Gözlerini kapattı. Bunu kibir veya kendini beğenmişlik ile karıştırma ama hayatta kalmam, hatta düz bir şekilde yürümem veya siktiğimin sessiz harflerini söylemem bile önemli. Yani dünya için önemli. Çünkü yeri doldurulamayacak önemli bir pozisyonda duruyorum. Bu kazara da olmadı. Zeki veya erdemli olmamla da alakası yok. Göreve getirildiğim için bu böyle. Aslına bakarsan Tyler, ben E.D. Lawton tarafından tasarlanmış bir yapı ve inşa edilmiş bir nesneyim. Tıpkı E.D. ve babanın eskiden tasarladıkları kanat profilleri gibi. Yapmam için inşa edildiğim işi yapıyorum. Perihelyonun başında duruyorum. İnsanların dönüye verdikleri cevabı çekip çeviriyorum.
Başkan, bu konuda senden ayrılabilir. Kongreden bahsetmiyorum bile. Bundan dolayı BM'ye de hiç girmiyorum.
O kadar da değil. Hayal dünyasında yaşadığım yok. Amaç da bu zaten. Perihelyonun başında durmak, ilgili tarafların gönlünü hoş tutmak demek. Hem de hepsinin. E.D. bunun farkında ve elinden geldiği kadar kuşkucu davranıyor. Perihelion'u hava uzay endüstrisi için adeta altın yumurtlayan bir tavuğa çevirdi. Bunu da arkadaş edinerek ve yüksek yerlerdeki kurduğu politik ittifaklar sayesinde yaptı. Güzel sözler söyledi, rica minnet etti, lobicilik yaptı ve dostane kampanyalara da fon sağladı. Bir vizyonu ve bağlantıları vardı. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Aerostat programıyla öne atıldı ve telekom endüstrisini dönüden kurtardı. Bu da onun güç sahibi insanlarla arkadaşlık kurmasını sağladı. Kendisi fırsattan nasıl istifade edeceğini de biliyor. E.D. olmasaydı Mars'ta yaşayan insanlar da olmazdı. E.D. Lawton olmasaydı Wun Nigo Wen var olmazdı bile. Yaşlı ahmağın hakkını vermek lazım. Harika bir adam.
Ama
kendi zamanının adamı. Dönü öncesi zamana ait. Düşünceleri artık hurdaya çıktı. Meşale başka birine geçti ya da ucundan kıyısından benimle bir ilgisi varsa geçecek.
Bunun anlamı ne pek çıkaramadım Jace.
E.D. hala kendi şahsi çıkarları için kılı kırk yarıyor. Wun Nigo Wen'e içten içe kızıyor ve galaksiyi replikatörlerle tohumlama fikrinden hiç mi hiç haz etmiyor. Sadece çok efor gerektireceğinden de değil, aynı zamanda işe bir darbe indireceği için. Mars projesi hava uzay işlerine trilyon dolarlar akıttı. E.D.'yi hayal edebileceğinden çok daha varlıklı ve güçlü yaptı. Onu bir hane ismi haline getirdi. Kendisi hala bunun bir önemi olduğunu düşünüyor. Bunun hala en az dönü öncesindeki kadar önemli olduğunu düşünüyor. Politikayı bir oyun gibi oynarsan ödül almak için de kumara girersin. Fakat Wu'nun sunduğu teklifte bu tarz bir ödül yok. Replikatör fırlatımları Mars'ı terraform etmenin yanında önemsiz bir yatırım olarak kalıyor. Bunu birkaç Delta 7'nin ve bir de ucuz bir iyon sürücüsünün yardımıyla yapabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey bir sapan ve bir test tüpü.
Olayın ucu nasıl iyi diye dokunuyor olabilir ki?
Çökmekte olan bir endüstriyi korumak için bir şey yapmıyordu ondan. Finansal temeli kemiriyor. Daha da kötüsü onu sahne ışıklarının dışına atıyor. Herkes birdenbire yüzünü Wun Nigo Wen'e dönmüş olacak. Eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki bir medya ayaklanmasına sadece haftalar kaldı. Wun projeye liderlik etmem için beni seçti. ED'nin isteyeceği son şey Nankeroğlu'nun ve kırış kırış bir Marslı'nın hayatı boyunca yaptığı işi paramparça etmesi ve maliyeti tek bir ticari uçak üretmekten daha az olan bir armada fırlatması gerçekleştirmesi.
O ne yapmayı yeğler acaba?
Kendisine kocaman bir gündem oluşturulmuş. Buna tüm sistem gözlemi diyor. Varsayımsallar tarafından yapılmış yeni faaliyetlerin kanıtları aranacak. Merkür'den Plüton'a kadar olan gezici gözlemciler, gezegenler arası uzayda gelişmiş dinleme postaları, buradaki ve Mars kutuplarındaki dönü yapıları hakkında bilgi toplamak için uçuş görevleri olacak.
Bu kötü bir fikir mi?
Biraz havadan sudan bilgi verebilir, artı biraz veri ve endüstriye para girişini sağlar. Bunun için tasarlandı. Ancak ED'nin anlamadığı şey, yani kuşağının tam olarak anlamadığı şey...
Nedir o Jace?
Pencerenin kapanıyor olduğu, insan penceresinin, dünyadaki zamanımızın, dünyadaki evrendeki vaktinin neredeyse bitmek üzere. Bence elimizde bir insan uygarlığı yaratmış olmanın ne anlama geldiğini veya gelmiş olduğunu anlamak için bir tane daha gerçekçi bir fırsat var.
Göz kapakları bir iki kere yavaşça kapandı. Fırtınalı gerginliğin sularını çekmişti.
Bu garip tükenmenin içerisinde ayrılıp kalmanın ne demek olduğunu, gerçi daha da ötesi var, ne demek oldu,
yukarı baktı.
Bana ne verdin lan böyle?
Ciddi bir şey değil, hafif bir anksiyolitik.
Hızlı bir çözüm ha?
İstediğin bu değil miydi?
Galiba öyleydi. Sabaha düzgün görünmek istiyorum. İstediğim şey bu.
İlaç bir tedavi değil. Benden istediğin şey gevşek bir elektrik bağlantısına daha fazla voltaj yüklemeye benziyor. Kısa vadede çalışabilir. Ancak sağlıksız ve sistemin diğer parçalarına kabul edilemez bir stres uyguluyor. Sana semptomların olmadan bir gün geçirmeni sağlayabilirim. Sadece seni öldürmek istemiyorum.
Eğer semptomlarım olmadan bir gün geçirmemi sağlayamazsan beni öldürebilirsin de.
Sana verebileceğim tek şey mesleki muhakeme gücüm dedim.
Peki mesleki muhakeme gücünden ne bekleyebilirim?
Yardım edebilirim. Galiba biraz da olsa bu seferlik Jace, ancak saklanacak pek bir köşemiz kalmadı. Bununla yüzleşmen lazım.
Kimsenin saklanacak pek bir köşesi kalmadı. Hepimiz bununla yüzleşmeliyiz.
Gerekli eşyalarımı getirdiğim çantayı açtığımda ise iç çekti ve gülümsedi. Eve geldiğimde Molly koltuğa iyice yerleşmiş televizyona bakıyordu. Son zamanlarda popülerleşen periler hakkındaki bir filmi izliyordu. Belki de melekler. Ekran bulanık mavi ışıklarla dolaydı. İçeri girdiğimde de televizyonu kapattı. Ben yokken bir şeyler oldu mu diye sordum. Çok bir şey olmadı, birisi aradı.
Ya kimmiş?
Jason'ın kız kardeşi. Neydi adı? Diane mi? Şu Arizona'da olan.
Ne için aradığını söyledi mi?
Öylesini aramış, biraz konuştuk.
Aha, ne konuştunuz?
Molly hafifçe döndü, yatak odasının loş ışığı altındaki profilini bana gösteriyordu. Seni.
Öyle özellikle konuştuğunuz bir şey oldu mu?
Evet, ona artık yeni bir kız arkadaşın olduğu için bir daha aramamasını söyledim. Bundan sonra aramalarını benim yönetiyor olacağımı söyledim.
Baka kaldım.
Molly hafifçe dişlerini gösterdi. Gülümseme niyetiyle böyle bir şeyi yaptığını düşündüm. Hadi ama Tyler, sen de şaka kaldırmayı öğren biraz. Dışarıda olduğunu söyledim, sorun olmaz değil mi?
Dışarıda olduğumu mu söyledin?
Evet, dışarıda olduğunu söyledim ama nerede olduğunu söylemedim. Aslına bakarsan bana da nereye gittiğini söylemedin.
Acil bir şey olup olmadığını sordu mu?
Sesi acil bir şey varmış gibi gelmiyordu. İstersen geri ara. Hadi, benim için bir mahsuru yok.
Elbette ki bu da bir testti. Bekleyebilir dedim.
Güzel, gamzeleri ortaya çıktı. Çünkü benim başka planlarım var.
Kurban hainleri.
Kafayı Edie Lawton'ın yaklaşmakta olan ziyaretine takan Jason Perihelion'a başka bir ziyaretçinin de geleceğini söylemeyi ihmal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin görevdeki başkan yardımcısı ve önümüzdeki seçimlerin favorisi Preston Lomax geliyordu. Kapıdaki güvenlik sıkılaştırılmıştı ve Perihelion binasının göbeğinin üstünde de bir helikopter vardı. Bütün bu kırmızı kod protokollerine geçtiğimiz hafta Başkan Garland tarafından yapılan bir dizi ziyaret yüzünden alışıktım. Ana kapıda duran bana doktor diye seslenen ve geçen haftada kolesterol seviyelerini ölçtüğüm koruma bu sefer gelenin Lomax olduğunu çıtlattı. Klinik kapısından, Molly yoktu onun yerine resepsiyona, Lucinda adında geçici biri bakıyordu. Daha yeni çıkmıştım ki beni yöneticilerin olduğu kanatta bulunan Jason'ın ofisine yönlendiren bir çağrı mesajı aldım. 4 tane güvenlik çeperinden geçtikten sonra onunla yalnız kalabildim. Daha fazla ilaç isteyeceğinden korkuyordum. Geçen geceki tedavi semptomlarını tamamen geçirmiş olmasa da ikna edici bir duraksama dönemine sokmuştu. Ayağa kalktı. Odanın karşısına geldi ve titremeyen elini uzattı. Bunun için sana teşekkür etmek istiyorum, Tay. Bir şey değil ama tekrar söylemek zorundayım. Garantisi yok. Aklımda. Gün içinde iyi olduğum sürece iyi değil, öğlen gelecek. Tabii, başkan yardımcısı da. Lomax, sabahın 7'sinden beri burada. Adam erkenci. Marslı ziyaretçimizle birkaç saat konferans yaptı. Ben de kısaca iyi niyet turunu yönetiyorum. Konusu açılmışken, Vun birkaç dakikalığına müsaitsen seni görmek istiyordu. Galiba ulusal ilişkiler onu pek de meşgul etmiyor. Lomax haftaya yapılacak olan ulusal seçimleri kazanmaya en yakın isimdi. Eğer seçim anketleri güvenilirse bu onun için bir çocuk oyuncağı olacaktı. Vun'un gelişinden çok daha öncesinde Jace Lomax'ı kazanmaya çalışıyordu. Lomax Vun'dan çok etkilenmişti. Baban da tura katılacak mı? Katılmamasını sağlayacak kibar bir yol olmadığı için evet. Sorun çıkacak mı dersin? Bir sürü sorun çıkacak derim. Peki fiziksel olarak iyi misin? İyi hissediyorum. Ancak doktor olan sensin. Tek ihtiyacım olan şey birkaç saat daha Tyler. Galiba bunda bir sorun olmaz değil mi? Tansiyonu yükselmişti. Buna şaşırmamak gerek. Ancak EMS semptomları etkin olarak bastırılmıştı. İlaçların etkisi onu galeyana mı getirdi yoksa kafasını mı karıştırdı göremiyordum. Aslında göz alıcı bir sakinliği vardı. Kafasının arkasındaki soğuk sağduyu odasına kapanmıştı. Bunun üzerine Vun Nguyen'i görmeye gittim. Vun kendi alanında değildi, küçük bir yönetici kafeteryasına sıvışmıştı. Orası da kulaklarının arkası kablolarla sarılı adam tarafından kordon çekilip daire içine alınmıştı. Su buharı tablosunu geçince bana baktı ve yolumu kesmek için önüme çıkan güvenlik klonlarına da eliyle işaret yaptı. Cam yüzeyi olan bir masada karşısına oturdum. Solgun bir somon ızgarayı kafeterya çatalıyla aldı ve sakince gülümsedi. Onun boyuna gelmek için sandalyemde otururken kamburumu çıkarırdım. Bir bebek koltuğuna bile sığabilirdi. Ancak yemek hoşuna gitmişti. Perihelion'da kaldığı süre boyunca biraz kilo aldığını düşünüyordum. Birkaç ay önce ona özel dikilen takım elbisesi karın tarafından biraz sıkıyordu. Yeleğinin de ön düğmesini iliklemeyi ihmal etmişti. Yanakları da dolu doluydu ama yine her zamanki gibi kırışıktı. Koyu teninde yavaş yavaş oyuklar oluşuyordu. ''Bir ziyaretçin olduğunu duydum.'' dedim. Vun kafasıyla onayladı. Fakat bu ilk değildi. Washington'da Başkan Garland ile birkaç kere görüşme fırsatımız oldu. Başkan yardımcısı Lomax ile de 2 kere görüştüm. İnsanlar seçimlerin onu başa geçireceğinden bahsediyor. Ona karşı özel bir sevgi beslendiği için değildi ama. Adaylığını yargılayacak durumda değilim dedi Vun. Ancak ilginç sorular soruyor. Destek çıkması biraz korumacı bir tavra girmemi sağladı. İstediği zaman cana yakın davranabileceğinden bir şüphem yok. Ofiste de düzgün bir iş çıkardı. Ancak kariyerinde geçirdiği çoğu zaman içinde Capitol Hill'in en nefret edilen adamı rolünü oynadı. 3 farklı yönetime parti denetçiliği yaptı. Gözünden pek bir şey kaçmaz. Vun sırıttı.
Sizce ben naif biri miyim Tyler? Başkan yardımcısı Lomax'ın benden faydalanacağından mı korkuyorsun?
Tam olarak naif denemez.
İtiraf etmek gerekirse buraların yabancısıyım. İnce politik nüansları algılayamıyorum. Ancak Preston Lomax'tan birkaç yaş büyüğüm ve bizzat devlet dairesinde görev almışlığım var.
Aldınız mı?
3 sene boyunca dedi. Göze görünür bir gururu vardı. Buz Rüzgarları kantonunda tarım yöneticisi olarak çalıştım.
Ya?
Kiryoloj deltasının çoğu buradan yönetiliyordu. Bir Amerika Birleşik Devletler Başkanlığı gibi değildi tabii. Tarım yönetimi elinin altında nükleer silahlar bulundurmuyordu. Ancak mahsul raporlarının üzerindeki kilolarla oynamalar yapan ve kendine fazladan kalan payı da piyasada satan yozlaşmış bir yerel yetkiliyi ifşa ettim.
Yolsuzluk yapan biriydi yani.
Siz buna öyle diyorsanız.
O zaman 5 Cumhuriyet'te de yozlaşma yok değil, öyle mi?
Bunun göz kırpışı yüzünün bükümlü yapısı boyunca dalgalandı. Değil, nasıl olsun? Ayrıca neden birçok dünyalı bu varsayıma varıyor? Buraya Fransa, Çin veya Teksas gibi dünya ülkelerinden gelsem, hiç kimse rüşvet, düzenbazlık ya da hırsızlık olduğunu duyunca şaşırmazdı.
Galiba öyle. Ancak yine de aynı şey değil.
Değil mi? Fakat sen de Perihelion'da çalışıyorsun. Bu düşünce bana hala ne kadar garip gelse de biz Marslıların kuruluş kuşağıyla uzaktan akraba olan kadın ve erkeklerle tanışmışsındır. Bu insanlar öylesine kusursuzlardı da sonrasında gelen kuşakların günahtan arınmış olacağını mı düşündün?
Hayır ama
hal böyleyken bu yanlış algı neredeyse evrensel, dönüden önce yazılmış. Şu bana vermiş olduğun kitaplarda bile.
Okudun mu?
Evet, hem de şevkle. Hoşuma gitti, teşekkür ederim. Ancak o romanlarda bile Marslılar...
Bir düşünceyle cebelleşti.
Galiba bazıları biraz ermiş gibi.
Soğuk dedi.
Bilge, görünürde güçsüzler, aslında çok güçlüler, yaşlılar. Ancak bizim için, Tyler, yaşlılar sizsiniz. Yaşlı tür, eski gezegen, ironiden kaçış yok diye düşünürdüm.
Bunu zihnimde iyice tarttım.
H.G. Wells romanında bile. Onun Marslıları pek kendilerini göstermiyor. Hem soyut olarak hem de kayıtsız olarak kötüler. Bilge değiller ama kafaları çalışıyor. Ancak folkloru düzgün anladıysam şeytanlar ve melekler kardeş.
Ancak daha çağdaş hikayelerde.
O hikayeler epey bir ilginçti. Protagonistler en azından insandı. Ancak sen de bu hikayelerdeki en hakiki zevkin tabiat olduğunu düşünmüyor musun? Yine de bunlar dönüşümsel tabiatlar. Her bir kum tepesinin altında bir kader yatıyor.
Ve elbette Bradbury'nin.
Onun Mars'ı da Mars değil. Ancak anlattığı Ohio bana Mars'ı hatırlatıyor.
Ne söylediğini anladım. Siz de altı üstü insansınız. Mars da cennet değil, pekala. Ancak bu Lomax'ın seni kendi politik çıkarları için kullanmasına engel değil.
Ve ben de sana bu ihtimalin tamamıyla farkında olduğumu söylemeye çalışıyorum. İhtimal değil de kesinlik desek daha doğru olur. Politik çıkarlar için kullanılacağım aşikar. Ancak benim de kendi güçlerim var. Onay verebilir ya da vermeyebilirim. İşbirliği yapabilir ya da yapmayabilirim. Ya da doğru sözcüğü söylerim.
Tekrar gülümsedi. Dişleri düzgün bir kusursuzluk içindeydi. Parlak bir beyazlığı vardı.
Ya da söylemem.
Peki bütün bunların sonucunda istediğiniz şey nedir?
Avuç işlerini gösterdi. Bu hem Marslıların hem de dünyaların yaptığı bir hareketti. Hiçbir şey, ben Marslı bir ermişim. Ancak replikatörlerin fırlatıldığını görmek çok makbule geçer.
Sadece bilginin peşinden koştuğunuz için mi?
Sebebi ne kadar ermiş birinin isteyeceği bir şey olsa da bunu itiraf edeceğim. En azından dönü hakkında bir şeyler öğrenmek.
Ve de varsayımsallara meydan okumak mı?
Tekrar göz kırptı. Gerçekten öyle umut ediyorum ki varsayımsallar artık her kimseler ya da neyseler bunu bir meydan okuma gibi algılamazlar.
Ama algılarlarsa?
Neden öyle algılasınlar ki?
Ancak algılarlarsa bu meydan okumanın dünyadan geldiğini düşünecekler, Mars'tan değil.
27. Ayrımın Sonu. Sayfa 257.